Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar. Bugün 28 Nisan 2023 günlerden cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Notları aktaracağım sizlere. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı vardı. Savunma Bakanı Sergey Shoigu, özellikle Çinli Savunma Bakanı mevkidaşıyla görüştü. İkisi de Amerika'nın yaptırım listesinde. Rusya ve Çin ilişkileri Ukrayna çatışmasından bu yana daha çok mercek altındaydı. Shoigu da Çin'e gidecekmiş. Notları aktaracağım. Ukrayna çatışması ile ilgili Batı'da Ukrayna'nın mühimmat yetersizliği ile ilgili tartışmalar vardı. Daha çok Ukraynalı yetkililer dile getiriyor. Bu konuda tekrardan bir hızlandırılmış sevkiyat görüşmeleri yapılacağı söyleniyor. Aktaracağım yine notlardan. Tahıl anlaşması ile ilgili yeni bir gündem var. Avrupa'dan bugün size aktaracağım notlar var. Tabii Amerika'dan da aynı şekilde. Özellikle tabii dolardan çıkma tartışmaları ben bir süredir gündeme de getirmeye çalışıyorum. Gelişmeleri de aktarıyorum ama bugün ekonomik açıdan durumu konuşacağız. Verili durum tabii ki de dolar hegemonyası sarsılmış değil, ancak eğilim ortaya çıkıyor. Yeni bir eğilim. Çin, Hindistan, Brezilya, biraz Rusya'ya yaptırımlar etkisiyle bu konu gündeme taşınıyor. Amerika içerisinde de değerlendirmeler yapıldı geçtiğimiz iki hafta içerisinde. Hazine Bakanı'ndan tutalım da pek çok yetkili dile getirdi Amerika'da borç limiti tartışmaları eşliğinde. Dolar hegemonyası tümüyle ortadan kalkmasa bile zayıflama ne anlama geliyor? Eğilim ne anlama geliyor? İktisat profesörü Hayri Kozanoğlu program konuğum olacak. Bugün biraz dünya ekonomisine bakacağız. Siyasi gelişmelerin ekonomik yansımaları da çok önemli. Jake Sullivan, Amerika'nın ulusal güvenlik danışmanı bu arada, Brookings Institute'da dün akşam saatlerinde, tabii saat farkı var, yeni Washington uzlaşması diyebileceğimiz bir konuşma yaptı. Dikkat çekici piyasalar, sermaye, sanayi değil de mali kapitalizm üzerine saptamaları çok enteresan hakikaten. Çin'e yönelik ideolojik eleştiriler Amerika'da canlı, ama Çin'in ekonomik olarak Amerika'yı solluyor görünümü diyelim, tedirginlik yaratıyor. Bu çerçevede bunları da sormaya çalışacağım Profesör Hayri Kozanoğlu'na. Türk dış politikasında da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hürriyet Gazetesi'nde dikkat çekici bir söyleşisi var, aktaracağım biraz. Suriye bağlamında ve Amerika ile ilişkilerle ilgili önemli mesajları. Sudan'daki çatışmalar 15 Nisan'dan bu yana, tahliyeler, 50 ülke vatandaşlarını tahliye ediyor. Türk uçağına, Türkiye'de tahliye için uçak gönderiyor, uçaklar gönderiyor. Birine ateş açıldığı haberleri var. Kim açtı belli değil, ama Sudan tabii Doğu Afrika'da önemli bir ülke ve bu kargaşa hali Türkiye'ye de yansımaları olacak şekilde devam ediyor. Evet, haftanın son ekseninde gündeme aktaracağım. Dediğim gibi Profesör Hayri Kozanoğlu ile görüşeceğiz, konuşacağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Telegram kanalının linkini de paylaşıyorum şimdi bu arada. Onu da aktarayım ve başlayalım eksene.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi dünyadaki gidişatı biraz da Batı'nın tavırları yüzünden etkileyen Ukrayna çatışmasından başlıklar Batı medyasında. Evet. Şimdi bir bahar saldırısı tartışmaları var Batı medyasında. Ben aktarmaya çalışıyorum size. Özellikle bahar saldırısı, gel bahar bitiyor. Bu arada bir tek Mayıs ayına giriyoruz. Tabii hava koşulları dendi. Mühimmat sevkiyatı, Batı elitleri tamamen bu konuya odaklanmış gözüküyorlar. Medyada da tartışmalar yansıyor. Özellikle Nisan ayı Discord sızıntıları diye artık anılan Pentagon sızıntıları, hangisi doğru hangisi gerçek pek anlayamadık ama ve bir genç 21 yaşında bir ulusal muhafızlarda görevli birinin tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Ukrayna saldırısı gelmedi, karşı saldırısı. Bahmut cephesi bütün 6 aydır herkesin dikkati orada. Orada da Ukrayna'nın kontrolü azalıyor sokak sokak, cadde cadde. Batı medyasında Mayıs ayı, şimdi de Mayıs ayı belirleyici bir ay olacak deniliyor uzmanlar. Çok da yenilgi riski çok yüksek demekle beraber 30 ila 60 günün çok belirleyici olacağını yazıyorlar. Düşünce kuruluşlarının yetkilileri açıklamalar yapıyorlar. New York Times gazetesi bu kez Ukrayna ordusunun militanlarıyla görüşmüş, o Azak taburu gibi özellikle Bahmut'ta konuşlu olanlar var. Tabii ki yakalanıp da cepheye gönderilenler de var. Onlarla konuşmuş ve Rusların çok fazla silah sahibi olmasından şikayet ettiklerini, yani halbuki bitmiş olması gerekiyordu Batı medyasındaki haberlere bakıldığında, geçtiğimiz sene içerisinde silah üstünlüğü, mühimmat üstünlüğünden şikayet etmişler. Artemovsk, Bahmut bölgesinde 4 mahalle daha Donetsk'te Rusya Federasyonu ve müttefik güçlerin eline geçmiş vaziyette. Hatta Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnulin de bölgeyi, kenti ziyaret etmiş. Burası kavşak noktası idi. Dün gece 9 Mart'tan bu yana ilk kez Telegram kanallarına Rusya Federasyonu'nun Kiev, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Poltava, Çerkasi bölgelerindeki hava saldırıları düştü. Askeri sanayi kompleksleri hedef alıyor ama Ukrayna savunma sistemleri, anladığım kadarıyla Telegram kanallarından, gerçi bunları Batı medyası vermiyor ama füzelerden birini çok katlı bir binaya düşmesine yol açmış. Ukrayna savunma sistemleri çalışmasa belki bunlar olmayacak. Yani maalesef savunma sistemleri o füzelerin engellediği zaman sivil yerleşimlere düşmesine yol açabiliyor. Geçmişte örneklerini görmüştük. Yine bunlardan birisi gerçekleşmiş, bir seyir füzesiyle ilgili olarak. Bir de Bahmut'tan çok katlı binalar, bunların üzerine gözlem boşaltılıyor, bina tabii ki siviller yok. Gözlem noktaları oluşturuluyor Ukrayna ordusu tarafından ve sahadan aktaranlar bu çok katlı binaların Rusya hedefi de olduklarını belirtiyor. Aynı zamanda geri çekilme durumlarında Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulduklarını aktarıyor. Görüntüler de var Telegram kanallarında. Şimdi hal böyleyken Hindistan'da, Yeni Delhi'de Şangay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Rusya'dan Sergey Shoigu Savunma Bakanı katıldı. Batı'nın çok önceden çatışmaya hazırlandığını söyledi ve bütün bir NATO potansiyelinin Ukrayna çatışmasında devreye sokulduğunu söyledi. Geniş çaplı yaptırımlar dahil olmak üzere silah sistemleri, istihbarat temini vesaire derken tüm NATO ülkeleri askeri potansiyelini ve yeteneklerini devreye soktu dedi Sergey Shoigu ve Minsk anlaşmalarını zaten uygulamayarak ve darbe, 2014 darbesiyle bu süreçte 8 yıl sonra askeri yola başvurmaktan başka seçenek bırakmadıklarını anlattı Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki mevkidaşlarına. Ayrıca tabii Rusya sınırlarında bir banderist bir rejim oluşturulması ve buna kaynak harcanması, aşırı milliyetçi ve rusofobik diye tabii rahatlıkla aslında bunu söylemek de mümkün. Bunu Kiev yetkilileri maalesef Rusya kültürüne dair, kendilerinin de paylaştığı bir kültür aslında, ne farkları var ben çok bilemiyorum açıkçası. Çok küçük farklar. Bu konuda gerçekten haklı ve bu da dünyada liberal söylemi hiç de rahatsız etmeyen bir hal almış durumda. Çok acayip. NATO yetkililerinden de zaten NATO'nun Ukrayna'yı 2014'ten bu yana silahlandırdığını da dinliyoruz. Bu arada hani bir iddia olmaktan çoktan çıktı. Bu mesele Donbas sakinlerinin topyekün yok etme hakkından bahseden bir Ukrayna yönetimi var ki ben aktardım en son bu konudaki açıklamaları size. Şimdi tabii bu noktada tabii gönderilen silahların kara borsaya düştüğünü de aktarmış Sergey Shoigu, Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki mevkidaşlarına. Amerika ve müttefikleri küresel güvenlik mimarisini yıkmaya başladılar tahakkümlerini sürdürebilmek için. Amaçları Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmak, Çin için tehdit oluşturmak ve tekel konumlarını güçlendirmek demiş. Bu koşullarda tabii asıl bakılan yer Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde. Hindistan da var bunun içerisinde, işte Pakistan da var. Askeri güvenlik alanında istihbarat alışveriş mekanizması geliştirilmesi, tatbikatlar, barış yapıcı faaliyetlerde vurgulanmış durumda. Bu arada Sergey Shoigu Çin'e davet edilmiş. Çin'i ziyaret edecek. Daha yakın zamanda Çin Savunma Bakanı da Li Shangfu da Moskova'yı ziyaret etmişti. Üst düzeyde ağırlandı. Dikkat çekici olan iki savunma bakanının da Amerika'nın yaptırım listesinde olması. Bu arada Amerika'da FBI direktörü Christopher Wray Çin yönetimini siber korsanlıkla eleştirdi. Bu konuda hemen Çin dışişleri yanıt vermiş. Amerika'nın bu konuda rakibi yok. Amerika kendi müttefiklerini bile dinliyor dünyada. Ve casusluk faaliyetlerini örtmek için teknolojik üstünlüğüne güveniyor. Başka ülkeleri suçlamadan önce kendisine aynada bakabilir demiş Çin dışişleri sözcüsü Mao Ning. Güney Çin Denizi'nde de yine bir küçük gerilim var. Filipinlere ait gemiler, Çin gemileri karşı karşıya kalmış. Amerikalılar Filipinler'de yeni askeri üsler kuruyorlar. Asya'daki gerilimin askeri ayağında bunlar var. Kuzey Kore meselesi üzerinden de Güney Kore'ye yeni işte bir güvenlik paktı demek lazım. Onu da bilmiyorum ne kadar bağımsızlığı var Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore yönetiminin. O da ayrı bir konu. Asya'daki tehlikeli duruma son eklenen parça diyelim Filipinler'le ilgili. Evet ama Ukrayna'da Kiev yönetimi bunca NATO silahına, tanklara rağmen, zırhlı araçlara rağmen şikayetçi durumdan. Dün aktarmıştım size, NATO Genel Sekreteri de açıklama yapmıştı. Amerikalı yetkililerde biz vaat ettiklerimizin %98'ini verdik diye, geriye %2 kalıyor. Ama Ukraynalılar öyle demiyor. Yeterince silah vermediniz bize diyorlar ve ayrıca suçluyorlar. Bizi NATO üyesi yapmadığınız için bunlar oluyor. Yani NATO'nun yani Sovyetler Birliği'nin eski üyesi Ukrayna'yı alıp bünyesine katıp oradan Rusya'ya savaş açmasını istiyorlar. Aslında 3. Dünya Savaşı istiyorlar. Başka izahı hakikaten yok. En son bunu gaflarıyla ben size girişte aktardım. Ukrayna ordusu savunma sistemleri, füzeleri engelleyeceğim diye kendi yerleşimlerinin üstüne düşürüyor. Bu konuda aslında Batı medyasına bakarsanız Rusya yerleşimi vurdu diye verdikleri bir olayda Alexey Arestovich, yok onu biz kendimiz vurduk, helikopter de düşmüştü, Rusya yaptı diye bir patlama üzerine gerçekleri ifade ettiği, füze düştü falan gibi şeylerde, bu tarz vakalarda genellikle Rusya vurdu diye veriliyor. Rusya Federasyonu'nda askeri tesisleri, savunma tesislerini vurduğunu söylüyor. İşte bunlardan birini deşifre eden Alexey Arestovich görevden alınmıştı. O şikayet etmiş Batı'dan. Batılılar biz nükleer silahlarımızı elimizden aldılar, o yüzden böyle oldu demiş. Halbuki nükleer silahları yoktu Ukrayna'nın. Sovyetler Birliği'nin nükleer silahlarıydı. Kontrol mekanizması da Moskova'daydı. Sadece teknolojisi vardı doğal olarak, çünkü Ukrayna da Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Gerçekten enteresan. Batı'nın hataları yüzünden savaş böyle oldu diyor. Enteresan bir psikoloji diyelim. Evet, Pentagon ama %98'ini verdik vaatlerimizin diyor Batı. Yine Brüksel'de hızlandırılmış bir silah sevkiyatı yapacaklarmış. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder açıklamış bunu. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı William LaPlante liderliğinde bir Amerikan heyeti gidecekmiş. Müttefikleriyle buluşacaklarmış. Almanlar 80 adet Leopard 1 tankı transfer edecekler. Danimarka aynı şekilde. Slovakya'da bir MiG'ler vermişti ama tabii o MiG'lerin de bozuk çıktığı söyleniyor. Batı medyasında yine yer alıyor. Slovakya'da Eylül ayında seçimler var. Başbakanlığa adaylardan birisi, öne çıkan bir isim Robert Fico. Demiş ki kazanırsak Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve Rusya'ya yaptırım planlarını engelleyeceğiz. Böyle olmaz, çok fena. Üçüncü Dünya Savaşı'na gidiyor bu iş, bu şekilde devam etmez demiş. Bakalım Slovak halkı neyi tercih edecek? F-16 versek mi vermesek mi diye papatya falları açılıyordu ama Business Insider yani bunların gönderilmesiyle ilgili tartışmalar bir tarafa, eğer gönderilirse zaten hava üslerine ulaşmadan Rusya hava üslerini vuracak. O üslerde kısa F-16'ların kalkması için zaten genişletilmesi lazım diye haberler yayınlıyorlar. Askeri cephede gerçekten çok acayip temalar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi Rusya Federasyonu ise artık zaten Amerika'dan sonra Avrupa ile ilişkilerinde en alt seviyede bu hale geldiğini duyurdu. Bu hafta Rusya dönem başkanı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin Sergey Lavrov New York'a gitmişti. Lavrov'un daha sonrasında basın toplantıları olmuştu. Bir açıklama yapmış. Uzun süredir sadece kendimize ve anlaşmalara sadık kalanlara güvenebileceğimiz sonucuna vardık demiş Sergey Lavrov. Bir de asla yalan söyleyenlere, başkalarını sürekli aldatanlara ve gayrimeşru tek taraflı avantaj elde etmeye çalışanlara Rusya güvenmeyecek. Yani bu çatışma öyle bir şekilde Rusya'ya boyun eğdirilerek bitecekse hakikaten 3. Dünya Savaşı'ndan başka bir seçenek gözükmüyor doğrusu söylemek gerekirse. Uzlaşma buzlaşma deniliyor ama işte Zelenski Çin lideriyle görüştü. Özellikle de bu konuda yeni bir güvenlik mimarisine Çin'in de desteği olduğunu unutmamakta fayda var. Bu güvenlik mimarisi dediğiniz yani başka birinin size saldırmasını da engellemesi gerekiyor. Aksi takdirde herkes için güvenlik olmuyor. Gerçi bu konuda savaş öncesinde, çatışma öncesinde Rusya'nın hem NATO hem ABD'ye iki önerisi vardı kapsamlı ama bunları reddetmişlerdi. Böyle de bir acayip durum. Şimdi Lavrov'un ziyaretine gazetecilere son dakika vizesi verip gitmesini engellemişti Amerikalılar. Amerika'nın Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy demiş ki yani gidebilirlerdi canım. İlla heyet uçağıyla gidecek halleri yok falan demiş. Uçak yok, nasıl gidebilsinler? Yani nasıl gidecekler? Gerçekten bunlar artık böyle komik diplomatik ayak oyunları, öyle söyleyeyim. Sonuç itibariyle Amerika'nın bir yetkilisi uçakla bir yere gittiği zaman gazetecileri götürüyor ve onlara da vize veriliyor. Bu şekilde saçma bir durum oluşuyor. Açıklamalar, keşke hiç açıklama yapmasalar daha iyi doğrusu söylemek gereksin. Yes son dakikada veriliyor engellemek için gidilmesine. Evet, tabii bundan sonra bir de Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershkovich Yekaterinburg'da Rusya'nın tank fabrikalarının olduğu kentte, bölgede gazetecilik araştırması yapıyor ama kötü bir zamanlamayla ve bilgi alırken suçüstü olduğunu söylüyor Rusya yetkilileri. Kaç tankı, kaç mühimmatı var onları araştırırken anladığım kadarıyla. 11 Mayıs'ta ziyaret etmek istemişler. Tutuklandı tabii, casuslukla suçlanıyor. Ziyaret talebini de Rusya geri çevirmiş. Siz bizim gazetecilere böyle şeyler yapıyorsanız yapacak bir şey yok diyorlar. Verdikleri mesaj bu. Amerikan vatandaşlarının yasa dışı alıkonulduğu gerekçesiyle de Amerikan Hazine Bakanlığı Rusya Güvenlik Servisi'ne yaptırım koymuş. Böyle bir enteresan işbirliği olmasın, itiş kakış devam ediyor. Letonya başkenti Riga'da da AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ve casuslukla suçlanarak Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem tutuklanmıştı. Hiç batılı mevkidaşlarından destek alamamıştı. Onlar sadece kendilerini destekliyorlar. Yani bu çatışmanın üstünde bir duruş sergilemedi maalesef Batı medyası. Neyse, şimdi seyahat kısıtlaması koymuşlar, serbest bırakmışlar. O nasıl oluyor, bu nasıl oluyor? Böyle acayip bir resim çıkıyor. Tahıl anlaşması Türkiye 18 Mayıs'ta sona erecek. Devam etsin istiyor tabii ama devam etmesi için BM anlaşması yapılmıştı. Rusya'nın da tahılına izin verilmesi, gemilerin sigorta sorunu çıkartılmaması, SWIFT sistemine, tarım bankasının vesaire geri dönmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmadan ay biz izin veriyoruz aslında modundalar. Ama Kremlin yani bizim talebimiz yerine getirilmezse o zaman bu iş olmaz diyor. Bakalım buradan nereye varılacak? Türkiye ile bu konuda çalışmaların devam ettirileceği yolunda açıklama var. Çavuşoğlu da açıklama yapmış. Rusya'ya vaat edilenler gerçekleşmedi adil olmak zorundayız demiş. Evet, yani işin doğrusu bu. Çin'le birlikte yeni bir barış girişimi yaparlar mı, yapmazlar mı? Yaparlarsa bu koşullarda Amerika'yı ikna etmeleri lazım. Ukrayna çatışması Amerika ve NATO'dan geçiyor açık bir biçimde. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tekrardan açıklama yapmış. Bu çatışma zaten başlamaması gerekiyordu. Başladı çünkü dünya liderleri arasında diyalog fırsatı yoktu. Yahu Rusya iki tane anlaşma önerdi başlamadan önce. Bunları Lula da Silva'ya söyleyen Brezilyalı yetkililer yok mu? Yoksa iki tarafı da mı idare etmeye çalışıyor kendisi bilemiyorum. Ama en azından herkes sürdürmeye çalışıyor. Özellikle Avrupalılar ve Amerikalılar. Biz durdurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ülkeler grubu oluşturmaya çalışıyor. Brezilya, Avrupa arabulucu rolü oynamalı diyor. Avrupa arabuluculuğu bırakın taraf oldu zaten doğrudan açıktan taraf olmuş vaziyette. Bu arada hakikaten çok ilginç bir haber. Die Zeit gazetesi yazmış bunu, Almanya'nın ve kamu yayın kuruluşu ARD. Amerika 2013'te yine Merkel'i dinlemişlerdi, açığa çıkmıştı, böyle bayağı utanç verici bir şey olmuştu. Ama durmamışlar ki, bu gazetelerin iddiasına göre ve Discord sızıntıları tabii bunlar yine. Amerika, Almanya ve Çin orduları arasındaki görüşmeler hakkında veri toplamışlar, Discord sızıntılarında var. İşin kötüsü Almanlar bir şey de yapmıyorlar. Tam tersi. Zaten rapor vermişler Amerikalılara. Dolayısıyla ABD'nin Almanya'yı dinlemesine gerek yok. Almanya gönüllü olarak Amerika ne istiyorsa onu yapıyor. Ama Die Zeit ve ARD casusluk faaliyeti Almanya Savunma Bakanlığı'na karşı yürütüyor deniliyor. Çok acayip. Evet, Avrupa'dan birkaç başlık daha. Macron emeklilik reformunu ulusal mecliste onaya da gerek duymadan çıkarttı. Büyük protesto gösterileri 1 Mayıs'ta yine ortalık karışacak Fransa'da belli ama eskiden olsa böyle şeyler konu bile olmazdı. Çünkü batıdaki genel kanaat tabii vatandaşlar liderleri hakkında istediklerini söyleyebilir şeklindeydi. Artık öyle değil. Türkiye'yi de eleştiremezler artık, öyle de acayip bir durum çıktı ortaya. Maalesef böyle gelişmeler var. Kendi liberal değerlerinin iddia ettikleri, daha doğrusu değerlerinin kendileri altını oyuyorlar ve kendi kazdıkları kuyuya da kendileri düşüyorlar. Hani meşhur tuzak deniyor ya, bundan daha iyi bir kendi kendine tuzak kurma olamaz herhalde. Ya da belki de bu değerlerin sınırı zaten böyleydi. Efendim Macron'a 3 orta parmak işareti yapan 3 protestocu için hapis cezası istenmiş. Genelde batıda rastlamadığımız manzaralar bunlar. 15 bin euro para cezası, 1 yıla kadar hapis cezası. Böyle bundan sonra Avrupa değerleri bu şekilde. İspanya'da da bizdeki gibi bir kira krizi yaşanıyor. Birkaç kez aktarmıştım size. Bu sefer bir yasa çıkartıyor sol koalisyon hükümeti. Konut yasa tasarısı. 2023'te artış, kira artışlarını %2, 2024'te %3 ile sınırlandırması. Diyeceksiniz ki bizde bunun kaç katı hakikaten. Ve ayrıca da boş kalan, 2 yıldan fazla boş kalırsa o evlere emlak vergilerinin %150 oranında arttırılması. Gerçekten çok ciddi bir konut krizi yaşandığı belirtiliyor. İktidarda adı Sosyalist İşçi Partisi olan bir işçi partisi var. Unidas Podemos'la. Ama pek sosyalizmle alakası yok tabii. Neyse, böyle yasa tasarıları daha sosyal demokrat çıkartabiliyorlar. Sağ partileri tabii buna itiraz ediyorlar. BBC ile ilgili bir haber var. Britanya'dan eski başbakan Boris Johnson'ın kredi talebinde rol oynayan BBC mütevelli heyeti başkanı efendim istifa etmiş, Richard Sharp. En son Elon Musk'la kavgaya tutuşmuşlardı. Ay, bize nasıl kamu kuruluşu diyebilirsiniz, devlete bağlı değiliz ki biz diye. Ama devletle ve başbakanlarla mütevelli heyet başkanları gayet güzel böyle iletişim içerisindeler. Amerika'da da Fox News en popüler kablolu yayın programı Tucker Carlson. Bu görevden atıldı, kovuldu bu arada. Ukrayna çatışmasına çok ağır eleştiriyordu. Joe Biden'ı çok ağır eleştiriyordu. Trumpçı deniliyordu ama Trump'ı da eleştiriyordu. Amerika'da böyle eleştirel sağ isimlerden, muhafazakar isimlerden birisi. İlginç bir karakter doğrusunu söylemek gerekirse. Amerikan liberal medyası işlerine gelmeyen her şeyi hasır altı ettiği için bir anda yıldızı parlamıştı. Görevden atıldı. Ama sözleşmesini tam da feshetmemişler. Anladığım kadarıyla ekrana çıkartmayacaklar. Böylece Amerikan halkının zaten liberal medya dışında bir şey göremiyorlar, bilemiyorlar eğer muhalif yayınları izlemezlerse. Bizden daha vahim durumları yani. Bu galiba Rupert Murdoch kendisiyle öyle bir sözleşme, çok da pahalı bir sözleşme tabii, kenara çekecekler ve başka bir yerde çıkmamasını sağlayacaklar. Bu konuda avukatıyla görüşmelerin devam ettiği söyleniyor ama çok ilginç. Yani bir sunucuyu müesses nizamın hoşuna gitmeyen konuları tartıştırdığı için görevden almakla kalmayıp bir de başını bağlama gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ben de kendisinin takipçisi haline geldim bu süreç içerisinde. Her dediğine tabii ki katılmamakla beraber ilginç çıkışlarını da takip etmeye çalışıyorum. Evet, Amerika'da başka Mike Pence, eski başkan yardımcısı, ifade vermiş Trump ve 2020 seçimleri soruşturmasında. Büyük bir komedi, gerçekten büyük bir komedi. Trump'ın yaptığı da büyük bir komediydi. Bir Amerikan siyaseti komedisi olarak nitelendirmek mümkün. Evet, şimdi birazdan bir 5-6 dakika sonra Profesör Hayri Kozanoğlu ile konuşacağız son dönemdeki bu dolardan çıkma eğilimlerini. Arjantin Merkez Bankası çok sert bir faiz arttırımı yapmış. Zaten yapıyor, sürekli yapıyor. 1000 bas puan. Biz bu böyle hani bir falan diyoruz ama Arjantin'de durum parlak değil gerçekten, parasal istikrar bakımından. Bu Latin Amerika ülkelerinin Lula liderliğinde, Brezilya liderliğinde yeni girişimleri acaba Arjantin'in dertlerine deva olacak mı? Hakikaten dikkat çekici. Ama Amerika'da Brookings Enstitüsü'nde Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir konuşma yapmış. Çok enteresan. Piyasalar sermayeyi her zaman sosyal açıdan en uygun şekilde temsil etmiyor. Efendim, tabii etmiyor. Eder mi? Kar peşinde. Ticaretin serbestleştirilmesi kendi kendine bir şey değil. Finansın reel ekonomiye tercih edilmesi bir hataydı demiş. Yani reel ekonomiyi ortadan kaldırıp para spekülasyonuna dayalı bir mali kapitalizm tesis ettiler. Şimdi farklı konuşuyorlar. Efendim, pek çok başlık, yani iklim krizi, Amerika'nın kendi içerisinde yatırımlar yapılmasına uzanan bir böyle solcu gibi konuşmuş Jack Sullivan. Amerika'da her ne kadar tuhaf, yani Joe Biden'a sol deniliyor. Amerika'nın sağ solu çok karışık efendim hakikaten. Yani Amerika'da bir şeye sol dendiğinde o bizim anladığımız anlamda bir sol değil tabii ki. Ama işte Amerikan sosyal demokrasisi mi demek lazım, bunun adlandırılmasına dikkat etmek lazım herhalde. Dikkat çekici bir, umarım iktisatla ilgilenenler bu konuşmayı analiz ederler. Biraz tabii Çin, Çin'le de çatışma arayışında değiliz demiş tabii. Askerileştirme var ama çatışma aranmıyor yani. Enteresan bir konuşma gerçekten. Evet, şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hürriyet Gazetesi'ne bir söyleşi vermiş, kapsamlı. Çok enteresan. Suriye'deki Türk askeri varlığını, yani biz destekliyoruz toprak bütünlüğünü ama biz çekilemeyiz. Çekilirsek başkaları gelir demiş. Suriye ordusu mesela gelebilir değil mi? Yani şimdi ister miyiz biz Türkiye'nin topraklarına başka birisi yerleşsin, sonra biz çekilirsek başkaları gelsin? İlginç bir bakış açısı. BM kararı var diyor. Artık hükmü kalmamış, BM kararına atıf yapmış Çavuşoğlu. Siyasi süreç var demiş. Ama tabii Amerika'ya çok sert eleştirilerde bulunmuş. Yani bunu keşke Anthony Blinken'a söyleseydi. Son dönemde sık sık görüştüler kendisiyle. Genellikle söylemiyorlar, sonradan söylüyorlar böyle. Efendim, Amerika'nın terör devleti kurmak istediğini ima ediyor alenen. Türkiye-Suriye normalleşmesinden ABD rahatsız. Kendisinin desteklediği terör örgütlerine karşı mücadele ettiğimizi biliyor gibi cümleler kurmuş. Rejimle angajmana girmemiz onlar için ciddi bir tehdit. Tabii yani Türkiye sonuçta Suriye bağlamında Amerikan projesinin önemli bir köşe taşıydı ama proje işe yaramadı. Proje çöktü. Şimdi oradan çıkılamıyor bir türlü. Böyle bir sıkıntı var tabii. Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili enteresan birkaç tarih önerisi oldu aslında. Daha önce istiyorduk ama olmadı diyor. Dün konuşmuştuk bunu Emir Aşnaz'la birlikte. Seçimden önce bir dörtlü görüşmenin olacağını öngörüyoruz demiş Çavuşoğlu. Herkes olmayacak diye düşünüyordu. Dolayısıyla hakikaten ilgi çekici bir durum oluşmuş. Tunus bu arada 11 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi ataması yapmış durumda. Ve son olarak Sudan. 72 saatlik bayram ateşkesinin ardından Amerika devreye girdi. Bir ateşkes daha yapıldı ama o da pek yürüyecek gibi değil. Hızlı destek kuvvetleriyle ordu arasındaki birbirine birlikte çalışıyorlardı kısa süre öncesine kadar. Şimdi müzakere yok diyorlar, oturmayacağız diyorlar. Tahliyeler var 50 ülkeden ve Türk vatandaşlarını da tahliye etmeye çalışıyorlar. Bir uçak saldırıya uğramış. Türk vatandaşlarını tahliye etmek için giden. Ama Sudan ordusu hızlı destek kuvvetlerini, onlar da Sudan ordusu suçluyorlar. Karışık bir çerçeve ve durum var ortada. Evet, şimdi ben ama konuğuma dönmek istiyorum. Profesör Hayri Kozanoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar, iyi günler.
Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Epeydir konuşacaktık sizinle ama tartışmalar da devam ediyor hakikaten. Pek çok girişim var son 10 gün 15 günde. Bir gündem bütün dünyada öne çıkıyor. Dolar, tabii doların hegemonyası bitmiş değil, çok açık. Ama bir takım ülkeler farklı bir eğilim içerisine girdiler. Lula da Silva'yı işte BRICS Bankası ile ilgili açıklamalarında Şangay'da gördük. Pek çok ülkeden açıklama görüyoruz. Çin'in elindeki tahvilleri azalttığı bilgileri geliyor. Amerika'nın doları silah olarak kullanması ve yaptırım politikalarının geri teptiği yorumları yapılıyor. Amerika'da da yapılıyor. Hazine Bakanı'nın açıklamaları var bu konuda. Kontrolü kaybetmediklerini ama tabii bunun risk olduğunu söyledi. Hocam öncelikle şunu soracağım. Böyle bir eğilim olduğu, yani ben yaptım bu saptamayı bu bir takım şeylere, olgulara, açıklamalara, tavırlara dayanarak, ama doğru mudur bu saptama? Ne dersiniz? Doğruysa nedenlerini tam olarak daha iyi anlamak bakımından önce bunu sorayım size.
Evet, isterseniz şuradan başlayalım. Lula diyor ki niye bütün işlemlerimizde dolar kullanıyoruz?
Evet,
niye dünyada çok, evet, dolar bu kadar egemen? Şimdi bunu tarafsız bir şekilde ekonomi mantığı içerisinde düşünürsek, Amerika yaklaşık dünyadaki üretimin %20'si civarını yapan bir ülke. Ama buna karşılık doların dünyadaki ağırlığı bundan çok fazla. İşte bu konuda en yetkili kurum Uluslararası Ödemeler Bankası. 3 yılda bir döviz anketini yayınlıyor. Bu ankete göre dünyada yapılan işlemlerin %80'inin, döviz alım satımlarının %88'inin bir ayağı Amerika. Bu şu anlama geliyor. Yani 200'ün %88'i, örneğin TL satıp da dolar alırsanız da bu istatistiğe giriyor, veya dolar bozdurup avro alırsanız da ama Amerika'nın ekonomik gücünün çok ötesinde bir ağırlığa sahip olduğu ortada. Yani bunun tarihsel kökeni Bretton Woods, 1945'te Bretton Woods anlaşmasıyla birlikte bir anlamda yeni dünya düzeninin köşe taşları konurken Amerikan doları ile altın arasında bir bağ kurulmuştu. Yani siz altın getirdiğiniz zaman dolar, dolar getirdiğiniz zaman altın alabiliyordunuz ve bu 1971'e kadar devam etti. 1971'de değişik nedenlerle, ama en önemli bir tanesi Vietnam Savaşı, bunun yol açtığı açıklar, Amerika bu sistemi devam ettiremeyeceğini ilan etti ve Bretton Woods sistemi çöktü. Ama doların hakimiyeti o günden bu yana devam etti. Bu sürekli tartışılan bir konu oldu. Ama 2022 Şubat'ında Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında uygulanan yaptırımlar, özellikle Rusya'nın yurt dışındaki varlıklarına el konması, işte Rusya'nın SWIFT ödeme sistemi dışına çıkartılması, ülkeleri bu konuda tekrar düşünmeye davet etti ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Ülkeler kendi rezervlerinde, ödeme sistemlerindeki doların ağırlığını peyderpey azaltmaya başladılar. Aslında Türkiye'de bu daha önce görülen bir eğilimdi. Çünkü özellikle 2018'de Rahip Brunson krizi sırasında, yani Amerika ile gerilimlerin yapıldığı, işte Trump'ın sizi cezalandırırım diye tehdit ettiği dönemde Türkiye rezervleri içerisinde dolar varlıklarını, devlet iş borçlan, Amerikan devlet tahvillerini zaten azaltmaya başlamıştı. Dünyada da bu genel bir eğilim olarak şimdi kendini hissettiriyor. Her geçen günde yeni gelişmelere tanık oluyoruz. Ben biraz evvel baktım. Mesela bu haftanın gelişmesi, Arjantin Çin'le bir anlaşma yapmış. İthalatının 1 milyar dolardan fazlasını Tabii bu da ilginç. Mesela yuan'la bir ödemeden söz edecektim ama bunun birimi olarak yine doları temel alarak haberler veriliyor. Çünkü herkesin bildiği, alıştığı, kolay algılayabildiği bir para. Neyse, Arjantin ödemelerinin, ithalatının 1 milyar dolarından fazlasını yuan cinsinden yapacak ve her ay 700 milyonla 1 milyar dolar arasında bir ihracat, dış ticaret hacmi oluşacak yuan bazında. Bu da en son gelişme. Zaten hep ekonomiyle politikanın iç içe geçtiğini söyleriz. Yani son zamanlarda Arjantin Türkiye ile çok karşılaştırılan döviz rezervi sıkıntısı yaşayan bir ülke. İşte IMF ile bir anlaşma imzalamış durumda. Yani muhtemelen Çin böyle bir eğilimi teşvik ediyor. Muhtemelen dış ticarette kredi açacak. Böylelikle kendi rezervlerini tüketmeden ithalatını yapmış olacak Arjantin. Ama hani dolar hakimiyetinde bir parmak daha azalmaya işaret eden yeni bir olayı bu hafta okumuş olduk.
Evet, hakikaten bu tabii artık daha önce de konuşuluyordu benzer şeyler ama bir şekilde Amerika'da da gündeme geldi. Yani ben sürekli Amerikalıları bildiğimiz böyle hani komünist ya da solcular değil ama Amerikan kapitalizmi, Wall Street'çi isimlerin ya işte dolar gidiyor gibi tepkilerini görüyorum, takip ediyorum. Bunlar sonunda Hazine Bakanı'na da sorulmuştu. Amerika'da bir şekilde bunu kontrol altında tutma inancı var. Kontrol altında tutulabilir bir süreç mi bu artık?
Yani şöyle alışkanlıklar var. Bir kriter olarak dolar herkes tarafından kolay biliniyor, algılanıyor. Bu çok kolay değişmez. İşte dünyada silah ticareti, uyuşturucu ticareti, fuhuş, bunlar nakit bazda yapılıyor ve dolar ödemesiyle genellikle sonuçlanıyor küresel anlamda. Bu da tabii Amerika'ya hem para basarak dış ticaret, cari işlemler açığı vermek imkanı tanıyor. Hem de elinizdeki para kadar enflasyon oranına paralel olarak bir şey, avantaj sağlarsınız. Yani dünyada dolaşan 500 milyar dolar varsa, enflasyonda %10 civarında seyrediyorsa dünyadaki son işte 2 yılın hikayesi bu. Amerika açıktan 50 milyar dolarlık bir avantaj sağlar.
Sağlıyor.
Bunları kolaylıkla terk etmek istemiyor. Diğer taraftan bir paranın çok istenir olması, çok değerlenmesi de dış ticaret açısından çok cazip değil. Hani bunu da belli bir makul bir noktada tutmak gerekir. Hani bunlar arasında dünya gidip geliyor ama şu anda dünyadaki rezervlerde, döviz rezervleri içerisinde doların ağırlığında bir gerileme olsa da hala %59 oranında. Bu 2000'li yıllara girerken %70 civarındaydı. Bir dönemler %80'di ama hala %50. Dünyada kaba taslak şöyle bir şey var, değerlendirme var. Dünyadaki işlemlerin, bu işte rezervler olsun, dış ticaretteki ödemeler olsun, işte dış borçlardaki ağırlıklar olsun, 60-25-5-10 gibi bir şeyden bahsediliyor. Yani işte %60'ını dolar oluşturur, %20'sini avro oluşturur, %5'i Japon yeni, %5'i Britanya pound'u ve %10'u geri kalan olmak üzere. Ama burada en belirgin Çin'in dünyadaki ağırlığının artması ve renminbi mi yuan temelinde ödemelerin daha yaygınlaşma eğilimi. Çünkü Çin dünyanın bir numaralı ihracatçısı haline geldi. Yani 3600 milyar dolarlık yıllık ihracatı var. 2750 milyar dolarlık da ithalatı var. Onun için sizin elinizde herhangi bir nedenle yuan olursa bunu Çin'den mal ve hizmet almaya harcayabilirsiniz. Yani bu sadece mali bir şey değil. Bunun mal ve hizmet olarak karşılığı da vardır. İster istemez bu yuanın ağırlığını arttıracak. Buna karşı Çin finans sisteminin kontrollü olması, tam bir konvertibilite sahibi olmaması yuan tutmada, renminbi tutmadaki tereddütü arttırıyor. Bunun bu iki eğilim arasında gidip gelen dünyada bir arayış var. Ama hani doların hakimiyeti tamamen sona erer diyemiyoruz ama zaman içerisinde jeopolitik gerginlikler olmasa dahi doğal akış içerisinde doların eskisi kadar ağırlığını korumasının zor olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam, bir de G7 BRICS karşılaştırmalı yapılıyor ve BRICS artık G7'yi geçti deniliyor. Bunun etkileri nasıl anlamak lazım?
Yani şöyle, tabii BRICS içerisindeki ülkeler hatırlatalım, işte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harflerinden oluşan bir kısaltma. İşte nüfusa baktığımız zaman Hindistan Çin'i de geçti. Dünyanın en büyük nüfuslu iki ülkesi bunun içerisinde. İşte Brezilya zaman zaman dünyanın ilk 8 ekonomisi arasına giriyor. Çin zaten orada. Hindistan bunun adayı. Yani dünyada önemli bir ağırlıkları var. Ve kendi aralarındaki farklılıklara, anlaşmazlıklara ve sorunlarının tam aynı olmamasına rağmen bazı ortak noktalarda bulabiliyorlar. İşte siz de girişte belirttiniz, bu BRICS Bankası denen yeni kalkınma bankası geçtiğimiz haftalarda faaliyetlerine Çin'de başladı. Başına da Brezilya'nın eski devlet başkanı Dilma Rousseff geldi. Bunun zaman içerisinde kalkınma finansmanında ağırlığının artması beklenebilir. Yani Dünya Bankası'nın, işte Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası benzerlerinin çok ciddi kaynakları göz önüne alınırsa kısa sürede onlara rakip olacak bir boyuta gelemez ama zaman içerisinde ağırlığının artmasını bekleyebiliriz. Zaten bu kapsamda hani bir BRICS parasından bahsediliyor. İşte 5R deniliyor. İlginç bir rastlantı. 5 ülkenin de paraları R ile başlıyor. Yani Brezilya'nınki real, Rusya'nınki ruble, işte Hindistan'ınki rupi, Çin'inki renminbi ve Güney Afrika'nınki rant olmak üzere kendi aralarında işlem yapabilmek için de R ile başlayan altı bir para birimi çıkartma olasılıkları az görünmüyor. Ama bu hani doları kısa sürede yerinden oynatmasa da dünyada genel olarak bilinen, işlem gören, işte rezervlerde tutulan, tasarruflar için bir portföy oluştururken göz önüne alınması gereken bir para haline gelme ihtimalini ben de yüksek görüyorum.
Evet. Hocam, son olarak bir de şimdi dün belki okumamışsınızdır ama enteresan bir biçimde Ulusal Güvenlik Danışmanı Amerika'da, bir de yani neden o onu da anlayamadım ama Brookings Enstitüsü'nde bir konuşma yapmış. Oldukça kapsamlı da bir konuşma. Ben bir kısmını görebildim hemen yayından önce ama ilgimi çekti. Çünkü hakikaten böyle piyasa konusunda 40 yıldır Amerika'nın söylediği her şeyi tersine çevirecek cinsten laflar. Aslında yeterince verimli değil piyasalar. Serbest ticaret. Yani aslında galiba Amerika'nın işine, oyunun kuralları işine gelmediği zaman artık kuralları değiştirmek lazım demeye getiriyor. Fakat bir yandan da bir korumacı bir mantık işletmiş bu konuşmasında. Bir yandan bir eleştiri var. Finans reel ekonomiye tercih edildi. Bu bir hataydı diyebiliyor. Mesela Amerika'dan çok istemeyeceğimiz cümleler, ama diğer yandan da bir Amerika'nın duvarlarını yükseltmek. Bir böyle bir tabii küreselleşme dalgasını zaten kendileri yarattığı için şimdi işlerin değişmesi, bu psikolojiyle ilgili ekonomik mantığı olarak soruyorum tabii size. Ne düşünürsünüz? Yani kapitalizm belki yapısal sıkıntılarını kaçınılmaz olarak fark etmekle mi alakalı? Nereden bakmak lazım buna?
Şöyle hatırlayalım, yani küreselleşme veya kapitalist küreselleşme rüzgarları 90'lı yıllarda özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılması, işte Berlin Duvarı'nın yıkılması, liberal kapitalizmin tek alternatifi olduğu tezlerinin ortaya atılması üzerine çıktı. 2001 yılında Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldı. Böylelikle dünyanın büyük bir coğrafyası, dünyanın en fazla nüfusa sahip olan ülkesi de küreselleşmenin sınırlarına dahil edilmiş oldu. Ama zaman içerisinde işte 2007-2008 küresel finansal krizi küreselleşme tezlerini, piyasa tezlerini zayıflattı. Zaman içerisinde Çin'in belirgin yükselmesi de Amerika'nın artık bu oyunu oynamıyorum demesine yol açtı. Hmm. Hatırlanırsa 2018 Davos toplantısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küreselleşmeyi savunan biziz, Amerika ve diğerleri bu kurallara uymuyorlar. Serbest ticareti en halisane biz uyguluyoruz dedi. İşte arkasından pandemi geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, dünyada jeopolitik gerilimlerin öne çıkması, işte Amerika'nın Çin'in teknoloji ürünlerine ambargo koyması, Çin'in teknolojik anlamda yükselişini engellemeye çalışması küreselleşme tezlerini iyice tartışılır hale getirdi.
Evet.
Aslında Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte sanayi politikası, dış ticarette korumacılık söylemleri yaygınlaştı. Bunu daha evvel Trump söylüyordu ama hani lafı bol olmasına rağmen hayata çok fazla geçememişti. Şimdi ticareti büyük ölçüde dost ülkelerle veya yakın coğrafyadaki ülkelerle yapmak, friendshoring, nearshoring denen tezler öne sürülüyor. Yani dünyada da böyle bir tartışma var. Küreselleşmeden geri adım atma, işte tekrar egemenlik blokları oluşması eğilimi bütün dünyada hissediliyor. Zaten IMF Dünya Bankası toplantısı, bunun sonrasında bu toplantılar sırasında yayınlanan IMF raporlarında da en fazla dikkat çekilen konulardan biri jeopolitik ayrışma, jeopolitik yarılmaydı. Yani önümüzdeki yılların dünya gündemine de bu konular ve bu tartışmalar damgasını vuracak diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için hocam. Çok sağ olun.
Sağ olun. İyi yayınlar, iyi günler.
Teşekkürler. Evet, Profesör Hayri Kozanoğlu'na sorduk. Dolardan çıkma eğilimi, bunun açık görüntülerini de kendisi vurguladı. Bugüne kadar bildiğimiz bu liberal kapitalizm kuralları besbelli ki sarsılıyor. Belki de dönüp dolaşıp batıyı vurduğu için bunu da değiştirme durumları çıkıyor ortaya. Bilmiyorum buradan nereye gideceğiz. Tek umudumuz tabii savaşsız, çatışmasız gidebilmek. Bunun için verili hukuk en azından delik deşik edilmiş olsa da kısmen uygulanabilmesi, ama bunun pek bir umudu kalmış gözükmüyor maalesef. Batılılar uluslararası hukuk konusunda dünyayı çok iyi bir yere taşımadılar. Bu hukuku üst üste ihlal ederek ya da ihlal etme hakkını bir tek kendilerinde görerek, öyle söyleyeyim, çok hayırlı bir yere getirmediler. Evet, bu haftalık Eksen'den bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.
Oh, my baby's coming home tomorrow. Ain't that good news, man, ain't that news. Baby's coming home tomorrow. Ain't that news, man, ain't that news. I got a letter just the other day telling me that she was on her way, and she wanted me to meet her at the station. Ain't that good news, man, ain't that news. In the letter, she told me she still loved me. Ain't that good news, man, ain't that news.
In the letter she told me she loved me. Ain't that news, man, ain't that news. She said she's sorry that she left. Found out she don't want nobody else. Said she wants me all to herself. Ain't that good news, man, ain't that news. Good news, my baby's coming home tomorrow. Ain't that good news, man, ain't that news. I'm gonna have her a party at the station. Ain't that good news, man, ain't that news. Have a party at the station. Ain't that news, man, ain't that news. Disconnect my telephone. Ain't that good news, man, ain't that news. Ain't that news, ain't that good news. Man, man, man, ain't that news. My baby's coming home tomorrow. Ain't that good news, man, ain't that news. Good news, good news. Ain't that good news. Ain't that news.